Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt.
Ben Özgür Eroğlu.
İkisi Bir'in yeni bölümünden herkese merhabalar.
Selamlar.
Teknoloji ve oyun dünyasından bir takım haberlerle karşınızdayız. Oyun dünyası çok canlı değil. Çok büyük haber var zaten. O herkese yetiyor
evet,
da.
Evet. Oyun dünyası çok ölü şu an. Özellikle Türkiye.
Öldük ölü. Ya. Öldük ya.
Neyse ona sonra gelelim ama. Önce tamam. Senden başlayalım.
Teknoloji haberleriyle başlayalım arkadaşlar. Hemen bir işlemci haberiyle başlayalım. Intel Core i5 14400F test edildi. İşte erken sonuçlar şeklinde başlık atmıştı zaten. Bizim en çok sevdiğimiz işlemciler Türkiye'de fiyat performans anlamında. Evet. Ne 11400F, işte 12400F, rakibi 5600X gibi işlemciler. Şimdi bu işlemci testlerde ortaya CPU Z görüntülü özellikle ortaya çıkmış. 6 performans 4 verimlilik çekirdeği ile beraber gelmekte. Bu daha çok 13400F'nin spekleri. Çünkü 12400F'ye baktığımızda 6 performans çekirdeği, geri kalan hani verimlilik çekirdeklerini göremiyorsun. Hibrit bir yapı yok orada. 13. nesilde hibrit yapı başlıyor. Burada serifine göre 100 MHz'lık daha yüksek frekans hızından bahsedilmiş. Ve temelde de işte performansını tek çekirdekli %2, çok çekirdekte de %4, %5 şekilde arttığı söylenmiş. Dolayısıyla burada bir sadece güncelleme olacak. Ama evet, biz yine fiyat performans odaklı sistemlerde göreceğiz. Şu anda mesela i5-12400 ve işte 5000 TL civarlarında. 13100F onun çok belirgin şeklinde altında. Çünkü 12400F'nin aslında çoklu çekirdek performansı %50 daha iyi. Bunların arasındaki yalnız fiyat dengeleri çok şaşıyor. Hani evet, bir bakıyorsun 12400F 5600X'ten çok daha pahalı. Bazen 5600X çok daha pahalı ki aralarında aslında %5 ila %10 farklar oluşabiliyor. Oyunda oynayan birbirlerini önlerine geçebiliyorlar. En nihayetinde 13. nesil, 14. nesil arkadaşlar Raptor Lake refresh işlemcilerini duyurmuştu. Yani geçtiğimiz sene Ekim ayında ve bu sene de i5-14400F'yi görüyor olacağız. Performans odaklı sistemlerde sen böyle bu sistemlerde hani kullanılan şu 12400F'ler, 11400F'ler hiç kullanma fırsatın oldu mu?
Yok maalesef hiç olmadı. Zaten işlemci tarafında Intel'i de ben herhalde çok uzun zamandır kullanmıyorum. AMD'den devam ediyoruz hayatımıza.
Valla AMD Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Bir dönem böyle aşırı abi herkes Ryzen almalı, herkes evet, Ryzen işlemci kullanmalı gibi bir dönem yaşandı. Sonra stoklar çok hızlı bir şekilde tükendi. Türkiye'ye 5900X'lerin işte o temin ettiğim dönem gelmiyor ülkeye ve geldiğinde de 5-10 tane gelip böyle fiyatları rakibinin çok üstünde eser ediyordu. Şimdi ama o stok sorunları zaten çoktan aşılmış durumda. 5600X mesela 12400F'yi 3500 liraya satıyorlardı. 5600X'i 5000 liraya satıyorlardı. Evet. %10 performans farkı için o da her oyunda değil. Bazı oyunlarda Intel öne geçiyor. Yani
fiyat farkı fazla.
Çok ciddi fiyat farkı istiyorlardı. O yüzden şu anki güncelleme bir yandan hoşuma gitti. Bir yandan da AMD tarafında
fiyatı
orada...
Fiyatı belli değil tabii şu an değil mi?
Yok yani şu anda çok net bir fiyatlandırma
tahminim
yok.
Tahminim var mı?
Ya benim tahminim şimdi bu işlemcide zaten 13400F kıvamında geleceği için o da 6500 TL civarlarında. Bunun üzerine bir tık daha eklerler ama bu sefer AMD'nin 7000 serisine gitmiş olursun. Evet. Bakalım orada ne olacak? Türkiye piyasası farklılaşıyor evet, arkadaşlar. Yani çünkü bazen yurt dışındaki çip bulunabilirliğiyle buradaki çip bulunabilirliği çok farklı olabiliyor. Gümrüğümüze kadar gelen ürün işlemci, bir konteyner işlemci bazen bir başka ülkenin verdiği teklifle hop diye bir başka ülkeye gidebiliyor ve bu sefer burada çip kalmayabiliyor gibi böyle çeşitli ihracat, ithalat sorunları da yaşanabiliyor. O yüzden bakacağız, göreceğiz ama 6500 liranın kesinlikle üzerinde olacaktır.
Anladım. O zaman ben yine başka ülkelerle aramızdaki bir sorundan bahsedeyim. Steam evet. Bu haftanın en büyük haberiydi. Başka haber de yok bu hafta. Yani oyun dünyasından öyle bir şey de çıkmadı.
Bomba gibi düştü zaten.
Aynen. Olsun bir da. De hani bu arada globalde bile haber oldu. Ya haberi biliyorsunuzdur. Steam artık dolarla satışa geçmiş durumda. PC Gamer gibi hani globalde de çok fazla tıklanan sitelerden birinde bile çıktı bu haber. Türk oyunculara şok diye. Burada tek değiliz. Arjantin de bizimle birlikte bu yolda.
Türk oyunculara kötek hatta yani.
Aynen. Ya yani şimdi ne oldu? Artık şey Instagram diyecektim kafa gitti. Steam'de dolarla satış yapılıyor.
Hepimizin kafası gitti.
Evet. Ve beklentinin biraz üstünde oldu fiyatlar. Ama aslında ben niye insanların böyle beklentisi olduğunu anlamadım. Herkes diyordu ki ya evet zaten bu eski oyunlarda veya indie yapımlarda fiyatların artacağını hepimiz biliyorduk. Evet. Çünkü onlar bayağı özel fiyatlandırmayı bayağı özel hale getiriyorlardı.
7 liraya oyun alabilmemiz şu dönemde evet, çok şaşırtıcıydı zaten.
Aynen. O yüzden onların fiyatı arttı. Hepsi böyle 10 dolar civarına çekildi. Normalde 20 liraya satılan oyunlar, 50 liraya satılan oyunlar şu anda 10 dolar civarında minimuma da satılıyor. İnsanların beklentisi şuydu. Bu yeni oyunlar işte normalde yurt dışına 60 dolara satılan oyunlar ülkemizde de 60 dolar üzerinden satılıyordu. Böyle yani direkt 60 dolar çevresi yapılmıyordu da bir tık indiriliyordu. Şimdi yerel fiyatlandırma yapılır MENA bölgesi için.
Evet.
60 değil de 40'a satılır. Biz de hani bir 10 dolar daha ucuza alırız mı acaba diye bir kitle vardı böyle düşünen. Ama gördük ki öyle olmuyor. Bayağı çünkü hiç umursamamışlar. Umursayanlar var. Mesela Baldur's Gate 3 800 liraydı. Oyunun normal fiyatı 60 dolar. Adamlar 35-40 dolar gibi bir şey fiyatı çekmişler.
Allah razı olsun.
Ama yine bunu çevirdiğin zaman yine 800 liradan pahalıya geliyor. Mesela
Evet.
Cyberpunk da öyle. CD Projekt hani fiyatları düşürmüş ama bizim önceden aldığımıza göre daha pahalıya geliyor. Hala bekleyenler var hani fiyatları daha düşürürler daha insanlar müdahale etmiyor
Evet.
diyenler var ama bence düşmeyecek. Bundan sonra bir de zaten bundan sonraki süreçte sorun şu anki fiyatlar değil. Mesela bu yıl için Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini 29 dolar için. Seneye 40'ı geçiyor.
Evet.
Sonraki yıl falan derken 2028 yılında 100'ü geçmesi bekleniyor. Şimdi o zaman yani 20 dolar
Manipülasyon yapma lan falan.
100 dolar olsa şimdi 20'ye anladın mı nerelere
Anladım
gidiyor
anladım
yani.
tabii ki canım. Benim işin şakası yani ama.
O yüzden manipülasyonsa manipülasyon kardeşim. Ya o yüzden sıkıntı. Ya şu an evet inanılmaz büyük bir sıkıntı değil. 100-200 lira fazla vererek alınabiliyor. Bazı oyunlar bazıları
Evet.
baya 1000 lira zamlanmış durumda. Ama hani seneye ne olacak? Sonraki sene ne olacak?
Ya ben şöyle oluyordu bazen bu indirim döneminde 5 liraya, 10 liraya, 3 liraya
Tabii canım.
bir sürü küçük küçük oyunlar alıp cebe atıyordum. Ha oynadığımdan da değil ha.
Dursun.
Yani alıp atıyordum kenara, bir kısmını, çok küçük kısmını alıp oynuyordum. Ama şimdi şey oldu. Yani bu Türkiye'de aslında kapanmış olan bir korsan oyunculuk
Evet.
devrinin tekrar başlamasına sebebiyet verir mi diye benim
Verir.
içimde kötü bir şey
Yani
his var.
çok net verir. Zaten biraz da bir kitle buna bahane arıyor gibiydi.
Evet, ha gördünüz mü bak Steam'e ne oldu?
Aynen. Ya bu arada hani Steam
Of buna da
suçlanıyor da
yani.
Steam'in bunu yapmasının çok mantıklı. Ya
Evet.
kim olsa Steam yerinde aynısını yapar. Çünkü geliştirici çok büyük zarar ediyor. Steam büyük zarar ediyor. Ve bunun tek sebebi de ülke ekonomisinin çok dalgalı olması.
Ya zaten doları daha aşağıdan alıyordu.
Evet.
Bu dalgalanmalardan sürekli kendi zarar ettiği ortadaydı. Biz sadece şey diyorduk. Allah razı olsun Steam.
Aynen.
Yani güzel bir lütuf. Bizler için güzel bir iş yapıyorsun deyip geçiyorduk ama bunu yapmak zorunda değiller ki. Bunlar
Değil.
ticari kuruluşlar.
Ki ona rağmen bak hala da yerel fiyatlandırma yapıyor. 60 dolarlık oyunu Steam diyor ki tabii ki geliştiriciye karışamıyor tamamen. Hayır bu
Evet.
fiyata satacaksın diyemiyor. Ama diyor ki bak sen bu fiyata satarsan burada daha iyi olur diyor. İşte 60
Anladım.
dolarlık oyunu 30'a 40'a koy diyor geliştiriciye. Geliştirici de diyor ki hesaplıyor tamam ya burada satacağı zaten işte 10 bin adet satacaktır. Ben bunu çekeyim 30'a da insanlar rahat rahat alsın
Anladım.
diyebiliyor. Ve Activision, Electronic Arts gibi firmalar da bana ne olan diyor.
Onlar
Koyuyor
çok
70 dolar.
hiç umrunda olacağını
Evet.
zannetmiyorum
Yani
arkadaşlar.
bu saatten sonra dedim ki ben şu anda çok kötü olmayabilir ama çok kötüye doğru gidecek.
Ya benim gördüğüm en küçük örnek wallpaper inci bir
Evet.
şey duvar kağıdı uygulaması. 15-20 liraya falan almıştım. Şimdi 80 liraya falan geliyor sanırım çevirince.
Şey çok komik. Giriyorsun böyle ilk girdim Steam'e. Dolara geçti ilk kez giriyorum da. Girdim. Böyle şey 4 yazıyor, 10 yazıyor, 20 yazıyor.
Değil
Bir an kafam algılamadı. Ne kadar iyi falan. Sonradan hani doları hatırlayınca dur. Bir de doların da kaç olduğunu şimdi önceden kolay 4 ile 5 ile
Evet
çarpıyorduk
evet.
yani.
Şimdi
Anladın? Bir ara onunla çarpıyorduk. Şimdi son 2 yılda o kadar hızlı bir yükseliş oldu ki 30 ile çarpınca inanamıyorum. Yani 2 dolar yazıyor orada. Tamam ya diyorsun. Bu oyunda normal fiyat zaten 10 liraydı. Hala aynı fiyat diyorsun. Sonra diyorsun ki yo 2 dolar şu an 60 lira yapıyor.
evet.
Ya inanılmaz hani doların yüksekliği de çok can acıtıyor yani.
Ben bakmayı bıraktım zaten artık.
Ha,
Yani çok
şöyle bir
moral
eklenti var
bozucu
bu
olduğu
arada.
için.
Bu arada hani bulabilirsem açıklamalar kısmına da eklersin sana atarım. Bir eklenti kuruyorsunuz Chrome'a. Fiyatlar otomatik olarak çeviriyor kendisi.
Yine
Orada
TL'ye dönüyorsunuz.
yok keşke öyle olsa. Öyle bir uzantı olsa. Şey vardı bir ara. Bu işte atıyorum küçükken işte e-okul falan vardı ya giriyorsun. Sayfayı denetle mi ne dediğin zaman değiştirebiliyordun ya oradan. Notları
Evet,
değişti.
evet,
O tam onun gibi bir şey.
evet. Of, yani ne diyeyim ki şimdi ben bu işe? Yani neyse Epic var. Epic'ten devam edelim.
Evet.
Epic'ten olduğu
O da ne
sürece
kadar kalacak?
yani Çinli de diyebilir ki bana ne? O da
Yani.
diyebilir bir noktadan sonra ki haklardır yani. Adam niye
Evet.
zarar etsin
Aynen.
piyasada? Yapacak bir şey yok. Teknoloji haberine geçelim mi bu üzücü hallerden sonra? Touch ID gidiyor. Apple demiş ki
Taç ayda gitmemiş mi niye?
Apple demedi de. Şöyle Touch ID aslında mesela iPad Air'larda ha, şu var, üstteki butonda var. Var. Hala, evet. Bu SE model bir tane şey var evet, ya.
Onlarda da var.
Dandirikundiri bir telefon. Hani hiç şarjı tutmayan. Evet, evet. Akşamleyin 3-4 gibi şarjı biten bir telefon var. İşte o telefonda vardı ve bunların üretiminin çiplerinin üretiminin artık durdurulduğu söylendi. Apple direkt böyle açıklamadı da bu işi. Hı hı. Biz işte iPhone X ile beraber görmüştük zaten bu Face ID. O zamanla beri de güzel güzel çalışıyordu. İşte kandırmaya çalışanlar yok kağıtla şey yaptım yok 3 boyutlu modellemeyle kandırdım diyenler vardı. Apple'da üstüne üstlük diyordu ki parmak izinden bile bilmem kaç kat daha iyi falan deyip bir şekilde bizi alıştırdı. Gözlükle maskeyle de çalışır hale getirdi. Güzel bir şekilde kullandık. Touch ID'yi unuttuk o arada ama farklı farklı cihazlarda karşımıza çıktı. İşte SE'de, iPad mini 6'da ve iPad Air modellerinde 5. nesilde işte şu anda mesela tepeden kullanabiliyorsun.
Mac'lerde de var.
Hem Mac'lerde de var. Ben şimdi şeyi düşünüyorum yani bu oradaki sonuçta hepsinin ismi Touch ID diye geçiyor. Tabii. Burada SE, iPad mini ve Air'dan bahsedilmiş. Tamam buradan çıkardın onun yerine Face ID'yi getirdin hepsine. Ki SE'de, iPhone SE'de bunu getirdiğin zaman aslında maliye çok ciddi bir şekilde artmış oluyor. Evet. SE özelliğini kaybetmiş oluyor gibi bir durum var. Herhalde oradaki maliyetleri çok ciddi bir şekilde düşürdüler. Ha, Apple da bunu açıklamış değil zaten.
Tabii.
Bu böyle bir bilgi geliyor.
SE4 şu an resmi bir duyuru zaten yok ama gelir büyük ihtimalle. Ama ne zaman? 2024'te falan duyurulur herhalde değil mi? Çünkü 3'ün çıkmasının üstünden bayağı vakit geçti diye hatırlıyorum.
Evet. Ya şey var. Bu iddiayı da Weibo'daki bir devre uzmanı isim. Apple'ın bu Touch ID çiplerinin üretildiğini durduğunu söylemiş. Ekran altında TrueDepth kamera kullanımını denediklerini söylüyorlar. Ki şu zamana kadar yapılan denemelerde işte OnePlus'ta mı ilk görmüştük? Ben öyle hatırlıyorum. İşte Samsung telefonlar da şu anda belirgin bir şekilde kullanılıyor. Çok kötü. Evet. Kamera olarak bakarsanız çok çok kötü ve hani bir güvenlik olarak yani bir güvenlik önlemi olarak kullanmak istediğinizde nasıl bir sonuç verir hiç emin değilim. Hele karanlıkta yani şey düşünsene akşam oluyor telefonun kilidi açılmıyor mesela veriyorum. Yani böyle bir şey karşımıza çıkabilir. Ama Apple biliyorsun herhangi bir teknolojiyi evet, 6 yani. Yıl falan üzerine çalışmadan veya 6 yıl bir başkası kullanmadan denemediği için yani 6 yıl 7 yıl şey için diyorum kamera çözünürlüğünü değiştirmediler ya seneler 7 seneden sonra değiştirdiler. Şimdi
diğerleri deniyor. Bu sırada notlarını alıyorlar. Hı, şu sorun olabilir bu sorun. Sonra bir 6 yılda
kendileri çalışıyor. Sonra Apple üzerine konuyor. Yani dolayısıyla yeni nesil iPhone SE 4 olarak çıkarsa eğer bu telefon. Biz bu telefonda Face ID'yi göreceğiz. Touch ID'yi pıtır pıtır mobil şeylerden çıkaracaklar.
Ya, sadece yani iPhone SE tarafı için konuşuyorum. Ya evet aslında fiyat performans gibi çıkıyor ya telefonlar. Yani son nesil telefonun işte işlemcisi Yongası falan oluyor içerisinde. Ama kasa olarak da eski telefona gidiyor.
Evet.
Ya artık mesela şeyde biraz ayrışıyor. iPhone yani Apple iPhone'u biliyorsun artık her bir geçişte yani bir sonraki telefonda fiziksel olarak da değiştiriyor bir şeyini.
Ufak tefek. Yani şöyle düşün mesela 14 ile 15 arasında öyle ama çok fiziksel olarak bir şey yok.
Tip C var bir tek.
Ha yani.
Onun dışında ama hani uzaktan bakınca anlayabileceğin değişiklik değil 14-15 geçişinde ama 10'dan 14'e kadar gerçekten bayağı şey yaptı. Hani o fiziksel geçişte yani kastı.
Adacık falan.
Aynen. Ya insanlar hatta şeydi hani Apple bilerek yapıyor bunu ki her yeni telefonun yeni telefon olduğu belli olsun.
Evet.
Şimdi SE'de de çok eski duruyor. Telefon gördüğün zaman SE mi yoksa işte iPhone 7 mi kullanıyorsun anlamıyorsun.
Ki o telefon yani en son versiyonu çıktığı dönemde işte yeni telefonların yongasını koyuyorlardı içerisine. Öyle devam ediyorlardı ama şimdi mesela 14 ile 15 arasında şey bakıyorsun düz versiyonlarda işlemci farkı yok.
Evet.
Ama ne işte yeni işlemci Pro'larda var. Şimdi gidip Pro işlemciyi yeni SE'ye koyacak halleri yok.
Tabii.
Ama işte en son nesil SE'nin döneminde en son nesil Yonga'yı hemen hemen koyuyorlardı içerisine.
Bence tek güzel SE modeli vardı o da ilki. O bayağı güzeldi. Çünkü daha bu büyük telefon kısmına geçilmemişti.
5S
yavaş
kasasında yaptıkları değil
aynen,
mi?
Aynen 5S evet. Kasasında içinde de 6S vardı. Bayağı güzel telefondu.
Güzeldi. Yine şarjı tutmayan, akşama görmeyen kesinlikle
yok, o kadar
telefon.
Değildi ya şarjı. Öyleydi, kötü müydü? Ben 2-3 yıl kadar kullandım ben SE'yi. Enteresan.
O zaman... Sen yani 14 Pro ile günü çıkaramıyorsun. Onu çıkarıyor muydun o zamanlar
günü?
Ama
o zamanlar hiç bir de 16 GB'lı depolaması falan anladın mı?
Yani kullanacak bir şey yok zaten. Ama bak kendi...
bir Pokemon Go oynuyorum.
Ağzı konuşuyor dili söylüyor işte yani.
Pokemon Go o zamanlar biliyorsun çok meşhurdu. Bir onu oynuyordum.
Başka yarım saatte şey bitiyordu şarjı büyük ihtimal.
Yok canım sen de öldürme güzelim
yok,
telefonu.
Yok ya. Ben şarjı marcı yok telefonları. Ya. Yeni habere geçelim mi?
Geçelim. Var mı senin haberin? Bende bir tane daha haber var. Önce Epic Games'i demiştik. Epic Games'i de Black Friday ve indirimleri başladı. Orada hala TL ile satış var. Ama ne yazık ki Epic Games çok fazla oyunu indirime sokmamış. Yani biraz indirimler dandik ama şöyle bir güzellik yapmışlar. Kupon veriyorlar. İstediğin her oyunu, yani 200 lira üzeri satılan her oyunu %33'lük indirimi alabiliyorsun o kupon sayesinde.
Hatta oyun aldıkça bir kupon daha geliyor. Yani. Tamam. O sistemi ya önceden daha önce yapmışlardı.
Önceden o sistemin olayı şuydu. Epic Games'e sepet oluşturma yoktu. Direkt alabiliyordun oyunu. O yüzden ya bir kupon daha vermesinin sebebi oydu. Atıyorum 200 lira üstü bir oyun alıyordun. Sepet işte 133 indirimi uyguluyordu. Sana bir kupon daha veriyordu. Onunla bir oyun daha alıyordun. Şimdi artık sepet oluşturma olduğu için bir daha vermesinin çok bir mantığı yok. Hani şey olabilir. Bir sepet hazırlarsın. Aldın hepsini. Ondan sonra aklına düştü. Ya şu oyun da aslında iyiydi. Bunu da alayım dersen kuponu bir daha kullanabilirsin.
Anladım.
Ama artık yani, alışveriş kafanda belliyse, alacakların belliyse direkt sepeti oluştur. %33 indirimi gir. Bir de şu anda %10'luk geri kazanım diye bir şeyleri var. Onu da alışveriş yaptıktan sonra
para puan mı veriyorlar? Yani
%10'luk geri sana veriyor. Onda da ayrıca oyun alabiliyorsun. Yani güzel. Ya işte indirimler kötü ama kupon sayesinde istediğiniz her oyunu indirime sokabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel olmuş yani.
Vallahi ben bir öncekinde o şekilde faydalanmıştım. Peş peşe aldım, aldım. Bütün testlerde kullandığım bütün oyunları almıştım o şekilde. Vallahi güzel olmuş.
Senin haberine geçebiliriz şimdi.
Şimdi deniyor ki arkadaşlar Samsung, biz Apple'ın VR gözlüğünden bahsettik ya, Vision Pro. İşte ne zaman gelecek, mikro LED mi kullanılacak, OLED mi kullanılacak diye tartıştık. Hatta işte gelmesi gecikebilir, panel üreticileri sıkıntı yaşıyor diye. Şimdi doğrulandı, Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor şeklinde bir haber. AR VR başlıkları zaten hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik. Bunları birleştiren ürünler büyük ihtimalle piyasayı domine edecek ürünler olacaktı. Vision Pro da zaten buna aday. Çok ciddi bir şekilde aday.
Evet.
Ve Samsung'un da biliyorsun eskiden bu Oculus gözlükleriyle beraber telefonlarda kullandığımız çözümleri vardı. Tabii onlar çok basit çaplı şeylerdi. Tabii. Ve AMOLED ekranın elmas piksel dizilimiyle beraber çok çok yüksek çözünürlük elde edemiyordun. Telefonu takıyordun sonuçta içerisine. Yok lens ayarıydı, yok şuydu, işte gözün numaralı gözlük kullanıyorsan çok net göremiyorsun. Herkes için kullanılabilir, deneyimlenebilir bir şey de değildi aslında.
Bir de zaten teknoloji giriş, hani VR'a giriş dönemiydi bu.
Evet evet evet. Herkesin eline bir şekilde bunu ulaştıralım da kullansınlar. Ben telefon aldım, yanında bedava verdiler. Vodafone'dan alıyordum işte. Yanında bedava veriyorlardı. Hatta lansmanda şöyle yapmışlardı. Hangi telefonla beraber geldi hatırlamıyorum o gözlük. Hangi lansmandaydı daha doğrusu. Bütün katılımcıların koltuklarının altına VR gözlük koymuşlar. Hadi şimdi VR'a geçiyoruz deyip herkes VR gözlüklerini çıkarıyordu. İşte telefonla öyle takip ediyordu falan gibi bir sunum bile yapmışlardı. Şimdi yeni bir cihaz geliyor. AR VR başlık olarak bahsedilmiş ama Samsung Glasses adını taşıyor. Gözlük gibi. Yani tabii ki orada belki formu iyice küçülttükleri için buna bir olabilir, gözlük adlandırması vermiş olabilirler.
Şey gibi olabilir. Şu denize daldığın gözlükler var ya. Evet. Onlar gibi.
Kapatıyor. Aynen. Ama yani buradan çok büyük değil. Nitekim bu isim, hani bizim haberde de bahsettik, kafa karıştırıcı ne olabilir diye. Bununla alakalı bir örnek var ama Samsung'dan değil.
Kimden?
Beyond diye bir marka var. Tam markasını şu anda ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Sitesinden de detaylarına tek bakayım. Big Screen Beyond diye bir cihaz. Şimdi Big Screen markası, Beyond'da ürün. Bu cihaz o kadar özelleştirilebilir bir şey ki, yine bir sanal gerçeklik gözlüğü arkadaşlar. Numara bir. Bir defa şu gözlüğü kafamıza, gözlerimize taktığımızda o sünger her zaman yüzümüzü kaplamayabiliyor ya. Hepimizin yüz şekli farklı çünkü. Adamlar şöyle bir uygulama satıyorlar bir anda size. Telefonla yüzünü tarıyorsun. Diyorsun ki benim yüzüm bu. Üç boyutlu bir harita çıkarıyor. Gözlüğündeki o süngeri ona göre kesiyor. Sonra, ki fiyatı da aşırı yüksek değil. $1,500 civarlar gibi bir şey gözüküyor. Normalde Vision Pro'dan 3500 falan bahsediyoruz. Kesimini yapıyor. Sonra diyor ki senin gözlük mü kullanıyorsun sen kardeş? Numaran kaç? Ona göre diyor lens hazırlayacağım diyor. Lens hazırlıyor.
Aa, bayağı özelleştirilmiş bir ürün gibi. Bayağı yani.
Ve 127 gram mı ne?
Hafif de.
Gözün sadece etrafını kapatıyor ve başka hiçbir şey yok. İnanılmaz iyi çalıştığına dair iddialar var. En ince noktasında 24 milimetre. Yani bayağı VR gözlükten ya. Bekleyeceğimiz beklentilerden biri de şu, şimdi koskocaman bir şey ya. En küçüğü bile dediğinde koskocaman bir şey.
Yani Vision Pro zaten en küçüğü şu an.
En küçüğü o gözüküyor. Şimdi kafanızı hareket ettirdiğinizde bir de ürünün ağırlığından kaynaklanan bir hareketi var.
Tabii.
Ne kadar sıkarsan sık o büyük olduğu için momentumuna şey yapamıyor, tepki gösteremiyor. daha doğrusu tepki gösterdiği için hareket edebiliyor. Şimdi bundaki ağırlık 127 gram olduğu için
çok hafif.
Deneyenler şundan bahsetmişler. Hiç oynama payı yok. Vücudumun parçası haline geldi. Sünger inanılmaz sardı. Şey diye düşünmeyin işte küçük. Süngeri sanki bütün ışığı izole edecek kadar iyi değil gibi düşünmeyin diyor. Ve burada arkadaşlar 90 Hz'lik ekranlar var. 5120x2560 çözünürlüğünde.
Bir tek görüntü açısını şu an gördüm. Field of view o biraz sanki azmış.
FOV değil mi?
Evet.
102 derece 102
derece
diyor.
Biraz
120
sanki.
Derecelere kadar ürün var bildiğim kadarıyla benim değil mi? 120-130.
Var. Şeyde yanlış hatırlamıyorsam 120 derecenin üstüydü diye. PlayStation VR 2 120 derece üstü diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın.
Ve burada mikro OLED ekranlar kullanılıyor. Orada çünkü biz bu mikro OLED'leri de henüz çok yoğun bir şekilde herhangi bir cihaz üzerinde kullanımını da görmedik. Ama bu gözlüklerde kullanılmış. 75 ve 90 Hz arasında değişiyor. Çözünürlüğüne göre değiştiriyorsunuz. Yani ne motion blur var diyorlar, ne doğru düzgün
Allah
piksel
Allah.
Sayıyoruz diyorlar. İşte sonuçta OLED diyorsun ya, piksel diziminden kaynaklanan bir fringing dediğimiz renklenme olayı var kenarlarda. O hafiften varmış ama o kadar dolu bir çözüm ki ben şimdi tamam Samsung'un haberini gördüm ama şu ürün şu anda sunulabiliyor.
Evet.
Bu kadar hazır, bu kadar düşünmüş bir ürün varken Samsung umarım çok sağlam geliyordur. Çünkü Glasses diyor bir de. Öyle ara bir çözüm gelirse işte özellikle arttırılmış gerçeklikle alakalı bir şeyler sunar ama VR'da çok iddiası olmayan bir şey gelirse o Oculus gözlükler gibi iki kullanırsın. Gerçi bunu telefonun yanında hediye edeceklerini zannetmiyorum da. Yani ne olur yine alırsın, ciddi bir yatırım yaparsın, iki kullanırsın, kenara koyarsın.
Yani evet.
Çünkü bu zamana kadarkiler hep öyle oldu.
Evet evet öyleydi. Ya işte bence burada işi yani şu an en yakın farklı ürün olarak Vision Pro çıkacak.
Evet.
O gösterecek hani Vision Pro'yu bile insanlar kullanıp kenara koyuyorsa demek ki VR abi bu kadar daha ileri gitmeyecek.
Yani evet yani. O yola çıkabilir. Ben de mesela Rift S var Oculus'un. Tam oyunu oynarken çok güzel. Beat Saber oynuyorum. Bir tane de Ragnarok mu, bir tane davullu bir davul çalma oyunu evet, falan vardı. Çok eğlenceli.
Ya Beat Saber bence oyunun güzelliğinden iyi geliyor. Mesela bende PlayStation VR 2 var. İlk çıktığı dönem Horizon'ın bir oyunu vardı. Onu oynadım. Bir daha açıp bakmadım.
Yani devamı gelmiyor yani.
Gelmiyor. Çünkü gelmez çünkü.
Bir saat falan oynayabiliyorsun o gözlükle. Bir saat, en fazla 2 saat yormadan.
Ya bir de oyun tarafında şöyle bir sıkıntı var. Ulaştığın kitle çok küçük. Ve atıyorum PlayStation gibi büyük bir markanın ona bütçe ayırması demek bir yerlerden kısması anlamına geliyor evet. Mecburen. Çünkü adamlar bir yandan konsolla mı uğraşsın, oyunla mı uğraşsın, cihazın kendisiyle mi uğraşsın. Bir tek şunu ekleyeceğim Samsung'a. Biliyorsun geçen haftalarda bir şey konuşmuştuk seninle. S24'ün iPhone'a benzeyen yapısını. Evet. Sonra bilmiyorum gördüm mü, Twitter'da gördüm ben de. Bir söylenti tabii bu. Samsung'un yeni bir akıllı bileklik çıkaracağı tarz olarak da Apple Watch'un neredeyse aynısı.
Ay.
Şimdi de Vision Pro'ya rakip Samsung'a ne oluyor diye.
Glasses deyip böyle birbirinin
Glass Pro falan.
Glass Pro. Eyvah.
Yani çok
yapmayın
böyle
be.
Zaten tabii en büyük rakipler. Ama çok mu böyle sanki yanaşmaya başladı yapılar bilemiyorum.
Ya şöyle Koreliler hedef göstermekten hiç çekinmiyorlar. Evet. Kopyalamaktan da hiç çekinmiyorlar.
Evet, zaten.
Hatırlarsınız Samsung'un bir reklamı vardı. Adamın birinin saç kesimi bu Face ID'nin olduğu kısım gibi. Sonra kendileri çentik yapmak zorunda kaldıklarında o reklamı sildiler abi. Kendi YouTube kanallarından.
Yani şeyde de aynısı oldu. Apple kutunun içinden adaptörü çıkarttığında da aynısı oldu. Samsung biz tutuyoruz falan dedi. Sonra o da çıkarttı. Bayağı da laf edildi. Diğer işte Samsung da laf etti diye hatırlıyorum. Adaptörü çıkarttılar diye.
Ya,
sonrasını kendi yaptı.
Önce dövüyorlar sonra aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü sektör standardını kendinden daha iyi belirleyen daha büyük balık var.
Ha evet yani çünkü Apple da bunu durduk yerde tepki çekeceğini bilmiyor mu Apple? Tabii ki de biliyor
evet.
Adaptörü çıkarmanın. Ama görüyor ki daha karlı ve bazı açılardan daha verimli
ve sektörü
yani.
Sektörü alıştırabileceğim.
Aynen ben bunu yaparsam büyük bir tepki gelebilir ama sonrasında herkes normale döner
çünkü
diyor.
Çünkü bak. Bunu Samsung yapmış o sadece şu adaptör çıkarma işini değil de herhangi bir sektörü değiştirecek çok tepki alacak bir şey. Samsung orada göreceği zararı düşünüyor ve kullanıcı kitlesinin o kadar ya bağlı bir kitle vardır mutlaka ama beni bırakabilecek önemli bir kitlenin de olduğunu düşünüyor.
Evet.
Ve bu riskleri almıyor. Bekliyor ki başkası risk alsın. Ben onu bir güzel döveyim. Papara evet şey ağzına birkaç tane vurayım. Sonra aynı şeyi ben yapayım.
Bu arada şey çok doğru bak. Hani bunu Apple ya hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir soru da bu. Apple şey düşünüyordur ya, beni bırakan insan çok azdır. Bana çünkü güvenleri çok. Apple bir şey, ya çünkü dünyada gerçekten şeyi düşünen çok insan var. Apple bir şey yapıyorsa tam yapıyordur.
Abi Apple yaptıysa bir sebebi vardır. Bizim anlayamayacağımız derin manalar olabilir.
Anladın mı? Böyle düşünen insan da çok ve güveni olan insan. Yani evet. Mesela genelde insanlar iPhone kullanmaya başlayınca uzun bir süre bırakmıyorlar.
Alışkanlık.
Ama, evet, alışkanlık ama sanki böyle Samsung tarafında o bağlılık o kadar yok gibi.
Çoğu
daha
zaman
hızlı kopabiliyor insanlar.
Evet, çünkü şey, Apple tarafında eğer birkaç ürünle bir toplam oluşturduysan birbirleri arasındaki etkileşim o kadar güçlü ve hayatı kolaylaştıran şeylere dönüşüyor ki bu sefer oradan kopabilmen için bütün platformu değiştirmen gerekiyormuş gibi hissiyata kapılıyorsun. Bu da çok büyük masraf.
Evet.
Bizim ülkemizde de çok daha büyük külfet. O yüzden hani Samsung telefon kullanan adam zaten bir başka marka dizüstü, bir başka marka kulaklık kullandığı için bunların bir bütün halinde değiştirilmesi gerektiğini düşünmeden geçiş yapabiliyor.
Evet.
Bu da yani sonuçta senin markaya olan sadakatini şey yapıyor. Yani zedeliyor demeyeyim de öyle çok bağlı hissetmiyorsun
doğru,
kendini.
Doğru.
Çünkü
doğru.
Mesela ben işte iPhone'a geçmeden önce ilk defa iPhone'u ben X'le beraber falan kullandım. Sürekli Samsung telefonlar kullandım. Sonra X kullandım. Sonra yine Samsung'a döndüm. Z1 Ultra 5G'ye geçtim. Sonra yine iPhone, sonra yine Samsung Fold'a geçtim o sırada bir yerde. Yani işimiz icabı tamam biz sürekli telefon değiştiriyoruz ama şunu hissediyorum. Ben ne zaman ki birden fazla Apple ürüne sahip oldum o geçişi artık bir daha yapmak istemedim.
Evet.
Kısa süreli de olsa.
Dediğim gibi külfet haline geliyor.
Evet.
O zaman sıradaki haberimiz LG C2. Benim televizyonum ne kadar iyi olduğundan bahsedeyiz.
Ya şey var. Ratings'in yani ilgili olanlar mutlaka görmüştür zaten. Ratings koca bir hangarda. Bir sürü OLED TV, IPS LCD, LCD televizyonlar da var. Bunları koyuyor abi. 7/24 çalıştırıyor. Amaç şu. Ne kadar süre çalışabilecekler sorun çıkarmadan, iz kalmadan, işte ekranda yanık oluşturmadan.
Bu nasıl bir bütçe ya?
Ya yüzden fazla yüzden fazla TV var ve bunları koskocaman bir alanı ayırıp çalıştırıyor. Hangar gibi bir yer yani.
Sırf
öyle
elektrik
söyleyeyim.
Parası bile benim tadımı kaçırdı.
Şey var. Amaç şu, %100'e getiriyorlar ekran parlaklıklarını ve 7 gün 24 saat CNN açık. CNN habere çıkmış. Ve bu şekilde...
Yanar o zaman, normal.
Şey var, aşağıda işte biliyorsun bu barlar var. Kenarda, köşede logosu var. Şimdi bunlar
zaten
statik
çok,
öğeler.
Evet, logo çok önemli çünkü hareket tabii etmediği için hep aynı yere aynı ışık yakıyor bir yerde.
Aynı voltajda çalışan pikseller belli bir süreden sonra iz oluşturmaya başlıyorlar. Onu yenilemen gerekiyor. Bu yenileme düzeltme döngüleri de var gerçi bunların da onları da zaten teste tabi tutuyorlar ki ya diyelim biz bu televizyonu 500 saat çalıştırdık cycle'a girmesi gerekiyor misal veriyorum giriyor mu gerçekten veya cycle'dan çıktıktan sonra harbiden temiz bir görüntü oluşuyor mu şeklinde. Bu testlerde benim özellikle araştırıp baktığım gördüğüm şey şu, bir iki tane Samsung OLED bozuldu
komple,
direkt bozuldu, güç üniteleri bozuldu, onları değiştirdiler kendileri parçalı. Devam ettiler testlere ama QD OLED'ler renkleriyle şu anda ön planda olan bu OLED'ler iz bırakmaya çok müsaitler. Sony de zaten panel teminini Samsung'dan yapıyor. Samsung'dan panel alıyorlar.
Samsung da LG'den yapıyor.
Samsung da LG'den OLED almaya başladı, haklısın. Ama QD OLED'lerde belirgin bir şekilde bu A95 işte Sony'nin televizyonu işte Bravia yongası ile beraber çok farklı bir deneyim ya. Hiçbir şey demiyorum.
Evet.
Çok inanılmaz bir izleme deneyimi sunuyor. Gerçekten çok ciddi paralar kazansam kesinlikle bu OLED TV alırım. Hiçbir şey demiyorum. Benim kafam çok takık olduğu için bu yanma iz kalma olaylarına benim kafam rahat etmez diye büyük ihtimalle mini LED bir TV'ye geçeceğim ama 10 aylık bir şu an zaman 10 ay oldu. Gerçek hayatta da işte 4 yıl 2 ay kullanıma denk bir sürede testler gerçekleştirilmiş. Bütün OLED TV'lerde az ya da çok hepsinde iz kalmış zaten. O Allah'ın emri demişler. Yani yanma sorunu görüntülenmiş ve cycle yaptığında pikselleri yenilettiğim dediğinde yine bir iz var mutlaka. Gri ekranı açıyorsun orada böyle bir siyah bir şey hale giriyorsun. LCD TV'lerde de sorun çıkmış. Yani 4 yıl kullanıma tekabül edecek çözümlerde. Çünkü bazen de ne oluyor? LED'de insanlar şeylik hani ayırmıyorlar. Tavanda herhangi bir LED aydınlatma. Veya şu anda bizi aydınlatan bu stüdyo aydınlatma. Bunlar da LED aydınlatmalar. Ve bunlar da çalıştıkça ömürlerinden kaybediyorlar. Tabii. Parlaklıkları düşüyor. Renkleri değişebiliyor. Benim işte memlekette bir tane televizyon var. Ekranın bir kısmı morardı.
Bizde de var bir tane.
Kendi evimdeki televizyon var. O direct LED'di mesela. Ben kendi evimdeki edge LED aydınlatma. kenardan parlama başladı. Renklenler, renklenmiş böyle kırçıl kırçıl olmuş olar. Bir tane piksel ölmüş. Yani mutlaka sorunla karşılaşacaksınız. OLED'lerde daha çok karşılaşma ihtimaliniz var. 5 televizyon bir monitör tamamen arızalandı demişler. İşte bu bir kısmını tamir ettiler de arızalanma durumu da söz konusu. Ve yani 2,5 seneye eşdeğer teste dahi OLED monitörlerde özellikle yani PC'de kullandığımız panellerden bahsediyoruz. Az ya da çok yine iz kalma durumu olmuş. 2,5 yıla tekabül edecek kullanımda.
2,5 yıl tabii biraz az.
Çok az.
Az yani.
Biraz az değil, çok az ya. Ben 40-50 evet. bin lira para verdim. İşte Samsung Odyssey G9 aldım OLED. 240 Hz çözünürlüğü deli. 0.03 milisaniye tepki süresi. 2,5 yıl sonra kenarda DH logosu duruyor. İşi bile bıraktım belki, anladın mı? DH logosu hala duruyor orada.
Koyma kardeşim sen de ya.
Yani işte dolayısıyla OLED'ler bu şekilde korkutucu. Sen de bir OLED kullanıcısı olarak ne düşünüyorsun şu an?
Eve gidince televizyonu açmayacağım bir daha. Yok vallahi geçen gün hayatımda galiba ilk defa bu kadar uzun süre televizyona baktım 3-4 gün önce. Hı hı. Televizyon da artık şey dedi ki kapat bence falan dedi, uyarı verdi.
Öyle mi?
Vallahi bak, bu kadar uzun süre bakmak hem göz sağlığın için hem televizyon için şey değil. Doğru değil. Kapatmalısın falan diye uyarı verdi.
Olaya bak.
Şimdi sana mı soracağım lan? Gerçekten. Aç parlaklığı sonuna dedim. Kimse karışamaz
bana. Seni satıp IPS LCD alacağım aynen, falan.
Kaç para verdim ben sana dedim. Densiz.
Yani öyle arkadaşlar. Eğer bir OLED'iniz varsa iyi kullanmaya devam edin. Güzel iyi kullanmaya devam edin. Ya çok
açık
açmayın.
Açık bırakıp gitmeyin bir yere.
Ha yani.
Atıyorum full televizyon izliyorsanız örnek veriyorum işte Kanal D izliyorsunuz. Hı. Ara sıra değiştirin. Logosu olmayan bir kanala geçin.
Ara sıra. Ve ekranı en önemlisi de şey ekranı maksimum parlaklığında çalıştırmamak. Eğer güneş evet. vuran bir yerdeyse televizyon mümkünse yerini değiştirin. Çünkü yüksek parlaklığı kullanma ihtiyacı hissedeceksiniz veya panel kendi parlaklığını arttıracak. Yapmayın. Ama 5 sene sonra bak en kötü hadi çok iyi baktın televizyona tamam mı? Az kullandı şey yaptın. OLED organik demek bozulacak. Nasıl bozulacak biliyor musun? Hiç iz kalmasa bile ekranın parlaklığı
düşecek tabii. O kaçınılmazlar bir noktada.
Kaçamıyorsunuz.
Ama bu arada hani sadece her televizyonda kaçınılmaz bir şey.
Ha her uzun televizyonda. Evet LED'de de aynı şey dedim ya. Rengi kaçmış, ışık parlaklık azalmış
sadece
yani.
Sadece OLED'in süresi daha kısa burada.
Daha da kısa
işte
evet.
4'te öbürü 8 yılda falan olur. Bizim mesela bir tane yine LG bir televizyon var. Hı. Hani artık panelini bile bilmiyorum. ve kaç 11-12 yıl kullanıldı. Artık finalde böyle ekranın sol alt kısmında bir gölge vardı.
Anladım.
Ama hani yine ekran gözüküyordu. Ya yine hala izlesen izlersin. Kötü günü kurtarır evet. yani.
Yani LED de ölüyor, OLED de ölüyor ama OLED çok daha kısa sürede evet. Feragat etmeye ama başlıyor
yarı performansından. Yarı yarıya bir süre farkı var galiba değil mi?
Var yani. IPS LCD paneller yine sen. Ne onda mesela çok yanlış kullanımlara tabi bıraksan dahi arıza çıkma veya iz kalma durumları çok
ama işte
daha nadir.
Ama şöyle bir şey var. Yarı yarıya kullanım süresi olabilir ama benim şu an televizyondan elde ettiğim deneyimde seninkinin minimum 3-4 katı olduğu için
daha da fazla da olabilir. Ben de HD aydınlatmalı bir Sony televizyon var.
Ya ben bu... şey gibi seni spesifik olarak söylemedim. Genel diğer televizyonlara ha, tabii, karşı tabii. söyledim.
Yok benimkisi de çok genel aslında televizyonlardan genel bir, televizyon. Bir tanesi olduğu için geçenlerde Spider-Man izliyorum. Karanlığa bir düştüm. Her yer gıpgri.
İşte. Bir de biz gel ben de izleyelim.
İşte sen de siyah olması gereken yerde siyah. İşte Miles Morales'i görüyorsun kıyafetiyle kıpkırmızı duruyor da karanlığın içinde. Ben gri bir şeyler hareket ediyor, kımıldanıyor gibi görüyorum.
Game of Thrones'un o zaman final sezonunu izleme sakın.
Ha misal veriyorum.
Yani hiçbir görmez.
Hiçbir şey görmeyeceğim bir durumdur büyük ihtimalle. Zaman... Dolayısıyla bizim haberlerimiz bitti
evet,
arkadaşlar.
Bu haftalık da bizden bu kadar. Yine biraz boş bir hafta. Bu dönem böyle geçer. Zaten önümüzdeki haftalar iyice boş geçer. Çünkü Christmas dönemi dediğimiz dönem evet. geliyor. Hiç haber maber de çık. Bayağı Amerika kapatıp gidiyor.
Tabii canım. Hatta kapatıp şey diyorlardı. Gidiyorlar. Geliştiriciler fiyatları güncellemedi çünkü tatildeler.
Aynen.
Steam için.
Ya çok acayip şeyler oluyor. O yüzden ya bu bir ay daha böyle sakin gider. Ama sonra Ocak ayı itibaren böyle bir zaten lansmanlar da başlayacak.
Evet.
Biz de biraz daha yoğun çalışmaya başlarız diye
evet.
düşünüyorum.
Şimdi uygun fiyata çeşitli ürünler düşürme vakti arkadaşlar. Siz yine bir takip edin. Biz de Amazon linkleri falan da paylaşıyoruz evet. sitede. Oradan da bakabilirsiniz. Ben sürekli haberlere bir bakıyorum. Amazon'da indirim linki. Girip bakıyorum. Faydalı şeyler var.
Özellikle,
bu dönemi kaçırmayın.
Bugün önemli bir gün ama tabii siz bu videoyu bugün izleyemeyeceksiniz. O yüzden hiç de şey yapmayayım. İnsanların hepsini kursağında bırakmayayım. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.